Ayrım 7. Pandora'nın Reçetesi, James Sheridan, sayfa 82. Neler oluyor? Bu feribot yavaş yavaş uzaklaşıyordu ve yapacak başka bir şey yoktu. Kim bilir, belki de zihninin biraz dağılması şimdilik iyi olurdu. Ayrıca Sonya haklıydı. Neden erkek kardeşi ona üzerinde Lancer'ın intikamı yazan bir kağıt fakslamıştı? Daha güçlü bir tavır takındı. JFK'ye ne olduğunu ve neden olduğunu anlayabilmen için seni 2. Dünya Savaşı'nın az bilinen sırlarına ve CIA'in şüpheli tarihine götürmem gerekiyor. Sonya lafa girmeden edemedi. Bunu yapanın kim olduğunu kesin biliyormuş gibi konuşuyorsun dedi. Sonya tuhaf bir şekilde savunmacı diye düşündü Travis devam ederken. Pekala, katillerden aldım, imzalı bir itiraf yok. Eğer bunu kastediyorsan, ama çoğu kasten gizlenmiş, bütün kanıtları birleştirdiğinde kimin yaptığını anlamamak için oldukça saf olman gerekiyor. Tam o anda gizeme aç zihninde baştan çıkarıcı bir düşünce belirdi. Ya Sonya'nın erkek kardeşi aslında bir komplonun kayıtlarını çaldıysa? Bu bulgu ve kanıt arasındaki fark olurdu. Komplo teorisinin komplo gerçeğine dönüştüğü nokta. Travis'in alkış toplayan çözülmemiş gizemlere dair o meşhur uzmanlık alanıyla kaçınılmaz bir şekilde kesişmesine rağmen komplo teorileri insanların gözü önündeyken Travis'in girmek istemediği bir alandı. Sadece hayal gücü yüksek bazı palyaçoların konuya şüpheyle yaklaşmasından dolayı değil, komplo teorilerinden nadiren bir şey çıkması sebebiyle. İki sebep vardı. Birincisi, elde kanıttan çok bulgu vardı, bu yüzden de konu tartışmaya açıktı. İkinci olarak, kanıtın mevcut olduğu zamanlarda bile halk konuya büyük ölçüde duyarsızdı. Watergate komplosu kanıta, komplo gerçeğine yakınlaşabileceğiniz kadar yaklaşmıştı. Ama Amerikan halkının umurunda olmadı. Bu onların hayatlarını yeteri kadar etkilemiyordu. Politikacılar yalan söyler, kandırır ve iktidarda kalabilmek için her şeyi yaparlar. O halde bunda yeni olan nedir? Watergate'e verilen tepki buydu. Ancak Sonya'nın erkek kardeşinin yaptığı her neyse, onun sayesinde komplo teorisinin komplo gerçeğine dönüşebilme ihtimaline rağmen Travis'in boğazındaki düğüm çözülmedi. Hayatımın sadece JFK suikastını kimin işlediğine dair yeni bir kanıt yüzünden tehlikede olduğuna inanamıyorum. Günümüzde hiçbir hükümet 40 sene önce olmuş ve artık onları muhtemelen etkilemeyecek bir şey için sivilleri hedef almaz. Daha fazla bilgi edinmeliyim. Dikkati tekrardan insanların JFK'yi vuranın kim olduğunu anlamayacak kadar saf olmalarıyla ilgili yorumla kafası karışmış görünen Sonya'ya kaydı. Alay et diye burada değilsin den dedi Sonya gözünün önünde şimşekler çakarak. Etmiyorum, sadece gerçekçiyim. Eğer insanların her zaman kendi çıkarları peşinde koştuğu gerçeğini kabul etmezsen hata edersin. Türlerin hayatta kalmasını sağlayan tam da bu hayatta kalma dürtüsüdür. Şimdi gerçekleri açıklamamı istiyor musun, yoksa herkes gibi koyun sürüsünün o mutlu cehaleti içinde mi yaşamayı tercih edersin? Stresi görünmemek için gülümsedi. Sonya Travis'in açıklamalarına karşı duyduğu kızgınlıkla ve onun da öfkelendiğini hissederek devam etmesini işaret etti. Travis daha sabırlı olmaya çalışarak anlatmaya devam etti. İkinci Dünya Savaşı sırasında Ruslar bir sabah büyük bir problemle uyandı. En saygıdeğer generallerinden biri Vlasov, ordusunu da beraberinde götürerek Almanya'ya iltica etmişti. Tabii ki Alman ordusu bu ilticayı hoş karşıladı ve Vlasovlu adamlarını Reinhard Gehlen adlı bir SS generali komutasında Rusya'ya saldırmaları için özel olarak hazırladı. Dipnot: tam adı Schutzstaffel. Türkçe'de koruma timi anlamına gelir. Hitler'in kişisel korumasını yapmak üzere oluşturulmuşlardır. Bu tarz bir şeyin tarih kitaplarına girmeyeceğini söylemeye elbette gerek yok. Travis tezlerini çürütecek herhangi bir yeni bir kanıt istemeyen tarihçilerle girdiği tartışmaları anımsadı. Araştırmalarını gerçekleştirirken su yüzüne çıkardığı türden kanıtları, kitaplarının işe yaramaz hale gelmesini istemezlerdi, öyle değil mi? Bu korkunç ilticaya karşılık vermek amacıyla Ruslar, Rus devriminden neredeyse 30 yıl öncesine kadar kullandıkları bir casusluk yöntemini, çekist taktiklerini uyguladılar. Dipnot, çekist. 1917 yılında kurulan ÇEKA, Sovyetler Birliği güvenlik organizasyonlarının ilkiydi. 1922 yılında ÇEKA grupları yeniden yapılandılar ve bu grupların üyelerine 1980'lerin sonlarında çekistler deniyordu. Çevirinin notu. Travis Rus zekasının Soğuk Savaş sırasında yetenek ve kurnazlıklarıyla Amerikan ve İngiliz muadillerini nasıl alt ettiğini hatırlayınca gülümsemesine engel olamadı. Ruslar düşman hattına Igor Orlov adında fazlasıyla sadık bir ajanı paraşütle indirdiler. Orlov Alman SS tarafından denetlenen, Vlosov'un iltica ordusuna katılmak isteyen bir ilticacı olduğunu iddia etti. Ama SS aptal değildi ve bundan şüphelendi. "Yani aklından geçenleri mi gördüler?" diye sordu Sonya konuyla ilgili olmayan yerlere kayarak. "Hayır, bahsettiğim şu çekist taktikler yüzünden. Orlov Almanların güvenini ve saygısını kazanabilmek için Vlosov'un ordusundaki gerçek Rus ajanlara ihanet etti. İşe yaradı ve çok geçmeden Orlov'a tüm Rus ilticacıların bir listesi verildi ve bu dönek ordu için yapılan tüm planlara erişimi sağlandı." "Yani iki taraflı çalışan bir casus," diye sorguladı Sonya. "Evet, iki taraflı bir casus. Almanlar Orlov'un bir ilticacı olarak kendileri için çalıştığını düşündüler. Fakat aslında hala daha Rusya için çalışıyordu." Travis devam etti. "Vlosov'un iltica ordusunun hiçbir savaş alanında asla kullanılmamasının sebebi Orlov'du. Orlov ordunun Rus casuslarla dolu olduğuna ve hiçbir şekilde faydalı olmayacaklarına dair Almanları ikna etmeyi başardı." Feribot Liberty adasına yanaştı. Travis ve Sonya'nın dikkati yüzünü denize dönmüş olan özgürlük anıtıyla bir anlığına dağıldı. Anıt adeta Amerika'nın dayandığı temellerle parlayan bir fener gibiydi. "Onu kaç kere görmüş olursam olayım," dedi Sonya. "Bir filmden bir repliği tekrar ediyormuşçasına her seferinde nefesimi kesiyor." Travis başını salladı. Yukarıya anıta doğru bakarken elindeki görev için daha da hırslandığını hissetti. Özgürlük anıtı tuhaf bir şekilde onu gözlüyordu, ona yalvarıyordu. "Devam et," dedi Sonya feribota binen turistleri seyrederken. Bu hikayeyi de tıpkı otelde yaptığı gibi dinliyordu ilgisizce. Travis devam etti. Her ne kadar Sonya hoşlanmasa da bu Travis'in hoşuna gidiyordu. "İkinci Dünya Savaşı sona erdiğinde kendimizi yepyeni bir düşmanla karşı karşıya bulduk. Sovyetler Birliği, Batı cephesindeki dağ bağışlayıcı Amerikalılarla bir anlaşma yapmak adına çaresiz bir çaba içine giren Alman SS generalleri, Rusya'dan iltica eden Sovyet Rusyalılarla ilgili tüm belgeleri bir araya getirdiler. Orlov gibi aslında hiç de iltica etmemiş Sovyet Rusyalılarla ve onları Amerikan Stratejik Hizmet Departmanı'na sundular. CIA'in atası OSS'e, açıkça antikomünist ajanlar olarak görülenlere asker alma fırsatı bulan OSS, iltica ordusunun teslimiyetini ve onların sadık Orlov'unu memnuniyetle kabul etti. Sovyetler Birliği'ne karşı savaşmak için hazır bir casus ağı. Ya da biz öyle olduğunu zannettik." Travis konuşmasına devam ederken Ferribot Ellis adasına doğru sürecek kısa yolculuğuna başladı. OSS'in ataç operasyonu, yani Nazi bilim insanlarını askere alma yarışı, az bilinen bir gerçektir. Ama OSS'in ulusal çıkar operasyonu bundan daha da az biliniyor. Bu operasyonda Nazi savaş suçlularının en iğrençlerinden binlercesi yakalandı ve Amerikan vergileriyle OSS için çalıştırıldı. Gestapo'nun başı Heinrich Müller bile askere alındı. Dipnot, Gestapo, 1934 yılında kurulan Alman gizli servisi. Çevirinin notu. Bu canavarlardan pek çoğu Nürnberg'de Birleşik Devletler yasaları ve pek çok uluslararası anlaşmanın ihlal edilmesiyle ilgili savaş suçu davaları görülürken askere alındı. Asıl konu şu ki Igor Orlov sağ olsun yeni Sovyet tehdidine karşı oluşturulan Amerikan istihbarat hizmetleri daha en baştan komünist ajanlarla dolmuştu. Bu da soğuk savaş için zemin hazırladı. OSS'in yerine gelen CIA tüm bu Sovyet casuslarını devralacaktı. Ama soğuk savaşı Amerika kazandı diye yanıtladı Sonya, Travis'in keşfinden etkilenmemiş bir şekilde. Gıyaben diye savundu Travis. Komünist rejim çatlak vermişti. Soğuk savaşı kaybettiren de buydu. SSCB iflas etmişti. Sonya bacaklarını gererek ayağa kalktı ve yanıt vermeden önce yaklaşmakta olan Ellis Adası manzarasına iyice bakabilmek için korkuluklara yaslandı. Tamam ama Kennedy'nin ölümünün bunlarla ne ilgisi var? Onun bu çocuksu sabırsızlığı Travis'i heyecanlandırdı. Daha sonra anlatacağım. Şu anda bir sonraki adım hakkında daha fazla şey bilmek istiyorum. İskeleye yanaşırken Sonya Ellis Adası tarihi binasının arkasını inceledi. 200 metreyi ne kadar hızlı koşabilirsin diye sordu Sonya, yeşil gözleri karanlığın içinde parlarken. Ne? Pekala dinle. Ne diyorsam onu yap. 15. Bölüm. Nasıl olur da büyük terminalden kayboluverir? O kahrolası David Copperfield değil ki diye kükredi Green. Dipnot. David Copperfield, Amerikalı ünlü illüzyonist. Elde hala bir şey yoktu. Adamları Loblan'ın tuhaf faksı üzerinde çalışıp Travis'in yerini tespit etmeye uğraşırken Green'in tek yapabildiği etrafta volta atmaktı. Bir şeyler eksikti. Green sistematik olmaktan gurur duyardı ama bu gece onun sabrını zorluyordu. Ajansla çalıştığı tüm zamanlar boyunca kendini bu kadar baskı altında hiç hissetmemişti. Devlet başkanlarının içinde olduğu krizler bile çalıntı bilgiyi geri almak ve imha etmenin önemiyle kıyaslandığında sönük kalıyordu. Daha da kötüsü daha önce hiç bu kadar sınırlı sayıda araçla çalışmamıştı. Gizlilik bilginin ele geçirilmesi kadar önemliydi. Travis'i yakalamak için ülke çapında bir arama emri çıkaramıyordu, eli kolu bağlıydı. Bunu yapabilmeyi çok isterdi. Green kendisini Tanrı'nın kanunu ve ajanı olarak görüyordu. Herhangi bir muhalif kötü adam demekti. Kötü adamların neden kötü adam olduklarını bir kere bile sorgulamazdı. Bu kadar acımasız bir sadakat, gizemli ajansının en yüksek basamaklarına büyük bir hızla tırmanmasını sağladı. Yolunda bozguna uğrattığı zavallı süt çocuklarına doğru aşağıya bir an bile bakmadı. Şimdi de basit bir insan avı tüm bu yolculuğu mahvedecek değildi. Green masasının üzerindeki toz katmanına bir fiske attı ve bir ilham gelmesini umarak başka bir şeyler düşünmeye çalıştı. Çok daha gençken Başkan Reagan'ı tehdit eden Kuzey Oliver ve İran karşıtı silah skandalı ile ilgili meclis soruşturmasındaki kanıtların örtbas edilmesi konusunda akıl hocasının ettiği lafları hatırladı. Bu gece bu anının önemi büyüktü. Evet, bu demokrasi Green, ama insanların kendilerinden korunmaya ihtiyaçları var ve evet, eğer yapman gerekiyorsa yalan da söylerim. Green'in kafasının karışık olduğunu gören akıl hocası Texas ağzıyla şöyle devam etmişti. Dinle ahbap, eğer tepedeki çocuklar gerçekte olanların yarısını bile bilirlerse hiçbir şey yapılamaz. Oradaki insan yığını havadan sudan konuşur. Cheeseburger yer ve loto oynarken bizler bizim halk arasındaki çiti koruyoruz. Onlar kendilerini korumakla sorumlu olanları geceleri sıcacık yataklarında yatarken sorgulama küstahlığına sahipler. Onlar gerçeği istemiyor oğlum, onlar istikrar istiyor. Halka kesinlikle bir zayıflık gösterme Dwight, yoksa etrafından dolanıp kıçını ısırırlar. O gün Green dönüş olmayan yolu seçti. Birkaç yıl önce boşanmış biri olarak şu deyişi hatırlamak suretiyle yaşamını sürdürdü. En hafif yolculuk eden en hızlı yol alır. Merhamet zayıflıktı. Ajansı, ailesi ve ülkesinin korunması gerekiyordu. Politikacıların seçmenlerini öpüp kucaklarken yumurtladıkları saçmalıklara rağmen. Ben Tanrı'nın adı altında kılıç ve kalkanım ve esir almıyorum. Murphy, New York City'deki son etkinlik raporuyla birlikte içeri girdi. Bu akşam Green'in masasına gelen üçüncü rapordu. Green pek bir umut beslemeden teşekkür etti ve Murphy'yi gönderdi. Green rapora göz atarken iç çekti. Parmağını girişler üzerinden aşağıya doğru kaydırırken Travis'in büyük terminaldeki fotoğraf eşleştirmesi üzerine bir an önce çalışabilmek için bu angaryadan kurtulmaya çalıştı. Ama bir şey parmağının durmasına ve girişlerden birini sorgulamasına sebep oldu. Murphy'yi çağırmak için telefonun dahili tuşuna bastı. Murphy, Ellis Adası Park Polisi'nden gelen şu giriş ne zamandan? Murphy koltuğunun altında tuttuğu dosyayı kontrol etti ve paçayı kurtarmaya hevesli bir şekilde hızlı bir cevapla geldi. 22 dakika öncesinden efendim, bu sadece küçük bir... Birisi Ellis Adası Müzesi'nde kasten yangın çıkarıp söndürmüş. Manhattan'dan Ellis Adası'na nasıl gidilir Murphy? Murphy Green'in masasının arkasındaki New York haritasına doğru gitti ve işaret etti. Feribotla efendim, turistik gezi teknesiyle, yuvarlak hat, Battery Park'tan yola çıkıyor, yolda da Liberty Adası'na uğruyor. Green haritaya baktı ve gözlerini Ellis Adası'na yöneltti. Sonra onu gördü, parmağını ona vurdu ve kafasını Murphy'ye çevirdi. Murphy plandaki boşluğu onayladı. Sizce... Murphy sözünü bitirmeye fırsat bulamadı. Green masasının arkasından öne fırladı ve kapıya doğru hızla yürüdü. Murphy'ye bıçağı bilemesinin söylenmesine gerek yoktu. Hangar ofislerinden geçerken Green vücudunun gerildiğini hissetti. Ben kılıç ve kalkanım ve bunları Travis'in üzerine çok fena indirmek üzereyim. Green içgüdülerinde nadiren yanılırdı. 16. Bölüm. Tüm Amerikalıların neredeyse yarısı aile geçmişlerinde en az bir kişinin 1892 ve 1924 yılları arasında göçmenler için bir işlem merkeziyken Ellis Adası'nda bulunmuş olduğunu görebilirler. O günlerde Ellis Adası baskı ve açlıktan kaçan göçmenler için Amerikan özgürlüğüne açılan son kapı olarak görülüyordu. Şimdi bir müze barındıran ve popüler bir turizm merkezi olan Özgürlük Anıtı'na komşu bu küçük ada şu anda Travis ve Sonya için özgürlüğe açılan kapıydı. Green en son New York olay raporunu okumadan 22 dakika önce adada konuşlanmış deniz polisi ve K9 bölüğü müzede meydana gelen alışılmadık bir olaya müdahale ediyordu. Sonya ve Travis iskele merdiveninden aşağıya indi ve tam da Sonya'nın dediği gibi onlardan önce müzeye vardılar. Ama sonradan alengirli kısım başladı. Travis'in çalkalanan ve feribotta yediği sosisliği çıkarmakla tehdit eden midesi adeta bir uçan balon gibiydi. Hayatında ilk kez yasaya aykırı davranmaya zorlanmıştı ama Sonya şöyle demişti. Ya bunu yapacaksın ya da hayatını kaybedeceksin, seçim senin. Sonya bir sakinlik timsaliydi. Müzeye girdiklerinde Sonya sağa doğru kaydı ve Travis de dosdoğru binanın karşı tarafındaki anıt bahçesine giden çıkışa yürümeye devam etti. Bekledi, uzun sürmeyecekti. Sonya gelecek ve bir sonraki aşamada ona katılacaktı. Sonya içerideki turistlerin arasına daldı ve en yakındaki yangın söndürücüyü buldu. Odanın en sessiz bölümündeydi. Turistler ana girişte toplanıyor ve dışarı çıkmaya hazırlanıyorlardı. Sonya yangın söndürücünün kancasını çıkardı. Travis'in gittiği arka girişin yakınlarındaki bir serginin arkasında konumlanıp tüpü elinden geldiğince saklamaya çalıştı ve kalabalık girişe geri döndü. Sonra yangın söndürücüyü püskürttü ve onu ana girişe fırlattı. Kalabalıktan şaşkınlık ve telaş çığlıkları yükselirken Sonya arka çıkışa ustalıkla ilerledi. Dışarının karanlığına çıktı. Travis'e doğru gitti. Onu binanın arkasına doğru çekti. Adanın turistlerden uzak terk edilmiş bir bölgesine açılan bir kapıdan geçerek suyun kenarından sola döndü. Ağaçların arkasında sessizce beklediler ve ciddi şekilde korunmakta olan hedeflerine dikkatle baktılar. Liberty State Park, New Jersey. Orada önlerinde duran Ellis Adası çalışanları tarafından kullanılan ama iki uçta da polisle korunan demir bir köprü onların kaçış noktalarıydı. New Jersey tarafındaki güvenlikte arabanın içinde oturmuş, adaya giren araçları kontrol eden bir memur vardı. Tam o sırada Sonya ve Travis polis birliklerinin köprü girişini korumasız bırakarak müzeye girmesini seyretti. Sonya'nın oyunu işe yaramıştı. Ne yaptıklarını gözden geçirmeleri için onlara zaman tanımayacaktı. Şimdi diye bağırdı ve ikisi birden köprünün girişine doğru fırladı. Travis tüm adrenalinin vücuduna yayıldığını ve köprüye yaptığı kısa koşu polis tarafından fark edilmeden bittiğinde çenesinin kilitlenmiş olduğunu hissetti. Köprünün üstüne atladı ve özgürlüğe doğru koşmaya devam etti. Köprünün sonunda bir pekçi yüksek uyarı seviyesinde olacak. Diğer tarafa geçtiğimizde eğer bir sorun yaratırsa sağa çekilmeni ve onu bana bırakmanı istiyorum, anladın mı? Sonya önünde giden Travis'e bağırıyordu. Anladım dedi Travis. Hayatının en hızlı koşusunu yaparken kalbi güm güm çarpıyor, ayakkabıları paslanmış metal köprünün üstünde gümbür diyordu. Köprünün diğer tarafına yaklaştıkça Liberty State Park'ı da hiç olmadığı kadar yakın göründü. Koşu sırasında Travis'in gerginliği kaybolmaya başladı. Bu heyecan mı? Travis geçiş izni olmayan arabaları içeri girmeden durdurmaya yarayan, iki ayak uzunlukta ve aşağı yukarı hareket eden metal bir bariyere benzeyen şeyin önüne park etmiş bir aracın arka lambalarını seçmeye başladı. İrkildi ve arabadaki memurun silahlı olduğu ve onu kullanmaya hiç çekinmeyeceği gerçeğiyle yüzleşerek Sonya'nın söylediği gibi sağa kırmaya hazırlandı. 50 metre kalmıştı ki Travis karanlıkta iki farın belirdiğini ve bu farların polis aracının önünde durduğunu gördü. ''Şimdi beni takip et.'' dedi Sonya. Eğildi ve sağa doğru koşmaya devam etti. Polis diğer taraftan gelen arabayı denetlemek için arabasından indiğinde küçük bariyerin üzerinden atladı ve sağa karanlık parka doğru döndü. Travis tam arkasından onu izliyordu. New Jersey'ye karaya varmışlardı ve Sonya Travis'i tam önlerinde dikilen Jersey şehrine götürüyordu. Ellis Adası Park Polisi Başkomiserinden haberleri aldığında Green'in helikopterinin kanatları hala daha dönüyordu. Yangın söndürücü olayından sadece dakikalar önce servis köprüsünün New Jersey tarafındaki polis memuru iki kişinin, bir kadın ve bir erkeğin adadan ağaçlara doğru koştuğunu gördüğünü bildirmişti. Bir arabayı denetlemekle meşguldü ama onların oradan geçtiğini fark etmişti. İki kişi, Green'in Ellis Adası konusundaki ön sezisinin doğru olduğu anlaşılıyordu. Ama bu kadın da kimdi? Adamlarına Liberty State Park ve New Jersey'de araştırmalar yapmalarını emretti. Ama Green bir sonraki adım için vaktin geldiğini biliyordu. Travis ve bu kadının nereye gittikleri açıktı. 7. ayrımın sonu. Sayfa 94.